Evet sevgili kardeşler, her zaman olduğu gibi bugün de sizleri Rabbimizin o eşsiz zengin sevgisiyle selamlıyorum. Biliyorsunuz ki içinde yaşamakta olduğumuz bu yeryüzünde, bu yaşam içerisinde her birimiz değişik türden sınavlardan geçmekteyiz. Ve yaşam devam ettiği sürece, bu yeryüzündeki hayat devam ettiği sürece de bu kesinlikle aynı şekilde devam edecektir. Ait olduğumuz Rab Tanrı değişik türden sınavlardan geçmemize ne yapıyor? İzin veriyor. Neden? Gelecekte bizi bekleyen durumlara bizi hazırlayabilmesi için. Önemli olan nedir değerli kardeşler? Önemli olan böyle bir süreç içerisinden geçerken nasıl bir tutum içine giriyoruz? Yani sınavlar içerisinde yol alırken karşı karşıya kaldığımız sınavlar karşısında nasıl bir tutum sergiliyoruz? Bence sorulması gereken asıl soru budur. Lütfen okul yıllarınızı anımsamaya çalışın. Pek hoşumuza gitmezdi sınav dönemleri. Öyle değil mi? Neden? Çünkü bu dönem gerçekten de aşırı oranda vücudumuza stres yüklerdi. Ve stresten dolayı da gerçekten yeme içme düzenimiz bile, uyku düzenimiz bile alt üst olurdu. Ama diğer taraftan da değerli kardeşler, öğrendiklerimizi iyice içimize sindirebilmek ve eğitim gördüğümüz alanda öğrendiklerimiz ileride yarar getirebilmesi için sınavların gerekli olduğunu da çok iyi biliyorduk. Evet, bir taraftan bizde stres yaratıyordu ama öbür taraftan da bizi bu sınavlar ne yapıyordu? Geleceğe harika bir şekilde hazırlıyordu. Tabii ki sadece bu değil. Ne durumda ve nasıl bir noktada, hangi seviyede olduğumuzu da bize net bir şekilde açıklıyordu, gösteriyordu sınavlar. Yani eğitim gördüğümüz alanda her biri başarıyla devam edebilmemize katkı sağlıyordu. Evet, sizleri bugün 11. mezmura götürmek istiyorum. Yaşam içerisinde karşılaşmış olduğumuz denenmeler karşısında nasıl bir tutum sergilememiz gerektiğini çok harika bir şekilde önümüze koyan bir mezmur. Yaşam kazanında değişik denenmelerden geçmiş olan Davut'un sergilemiş olduğu tutum hepimizin yararı için kayda değer nitelikte. Gerçekten de. Bu 7 ayetlik olan bu mezmuru size öncelikle okumak istiyorum. Ve içeriğine odaklanarak değerli kardeşler, içinden geçmekte olduğumuz durumlar karşısında ne yapmamız ve nasıl yapmamız, nasıl bir yol izlememiz gerektiğini birlikte anlamış, öğrenmiş olacağız. Öncelikle dediğim gibi bu ayetleri size okumak istiyorum. Ben Rab'be sığınırım diyor Davut. Nasıl dersiniz bana, kuş gibi kaç dağlara. Bak, kötüler yaylarını geriyor. Temiz yürekli insanları karanlıkta vurmak için. Oklarını kirişine koyuyor. Temeller yıkılırsa ne yapabilir doğru insan? Rab kutsal tapınağındadır. Onun tahtı göklerdedir. Bütün insanları görür diyor. Herkesi sınar. Yani bir şekilde Rab Tanrı her birimizi değişik denemelerden geçmemize izin vererek ne yapıyor? Bizi bir şekilde olmamız gereken noktaya gelmemizi sağlıyor. Rab doğru insanı sınar, kötüden zorbalığı sevenden tiksinir diyor. Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak, paylarına düşen kase kavurucu rüzgar olacak diyor. Ve mezmuru şu sözlerle noktalıyor Davut. Çünkü diyor Rab doğrudur. Doğruları sever. Dürüst insanlar onun yüzünü görecek diyor. Evet. Rab Tanrı'nın yönlendirmesiyle değerli kardeşler bu mezmuru sözleri Davut peygamber aracılığıyla önümüze konulan bu sözlerden anlaşılıyor ki Davut gerçekten de zorluklarla dolu, sancılı bir süreçten geçmekte. Etrafını saran düşmanlar da ne yapıyor? İçinden geçmekte olduğu zorluklar nedeniyle birileri kendisine akıl vermeye çalışıyor. Ne yapması konusunda? Biliyorsunuz bizlere de akıl verenler çok olmuştur. Destek olmak yerine içinde bulunduğumuz sıkıntılar da yanımızda olmak yerine akıl vermeyi daha çok uygun görürler bu kişiler. Tabii ki burada Davut peygambere akıl verenlerin kimler olduğu bize açıklanmıyor. Ama tahmin edebiliriz. Belki bu kişiler onun yakın arkadaşlarıydı. Belki de danışmanları. Ama bu o kadar fazla önemli değil. Bu kişiler, değerli kardeşler, Davut'a öneri getiren bu kişiler, kaçmayı tek çözüm olarak görmüş oldukları için ne yapıyorlar? Davut'a kaçma yönünde fikir veriyorlar. Kuş gibi dağlara kaç diyerek. Yani tehlike geçene kadar dağlara kaç ve orada gizlenebilecek bir yer, yani bir sığınak bul kendine. Ama bakın değerli kardeşler, Davut'un asıl sığınağının onu hiçbir durumda bırakmamış olan Rab Tanrı olduğunun farkında değil bu kişiler. Farkında olmamış oldukları için doğal olaraktan kaçmayı çözüm olaraktan görüyorlar ve kaçma yönünde Davut'u teşvik ediyorlar. Şimdi kutsal kitaba baktığımız zaman sevgili kardeşler, Davut'un zaman zaman ölüm ile de burun buruna gelmiş olduğunu görebiliyoruz, tanık olabiliyoruz. Hatta Saul'un oğlu Jonathan babası tarafından Davut'un öldürüleceğini duyunca ne yaptı Jonathan? Çünkü gerçekten de Davut'la Jonathan arasında harika bir ilişki vardı. Çok sıkı fıkı bir ilişki vardı. Yakın bir ilişki vardı. Ve ona gidip 1. Samuel kitabı 22. bölümde ilk ayette gizlenebileceğin bir yere gidip saklan diyerek uyarmıştı. Davut da ne yaptı? Değerli kardeşler, Betlehem yakınlarında bulunan bir mağaraya, Adulam mağarasına gizlenmek zorunda kalmıştı. Tabii ki Davut sadece Kral Saul tarafından kovalanmamıştı. Kendi öz oğlu tarafından da kovalanmıştı Davut. Ve bu yüzden Davut ondan da kaçmak zorunda kalmıştı. Ama 11. mezmurda ise bakın Davut kaçmak yerine farklı bir tutum sergiliyor. Bence bu çok kayda değer nitelikte. Onun için söyledim. Karşılaştığımız denenmelerde, sınavlardan geçerken nasıl bir tutum sergilememiz gerektiğini harika bir şekilde Davut'un duruşuyla net bir şekilde bunu görebiliyoruz, öğrenebiliyoruz. Davut burada kaçmak yerine görevinin başında kalıyor. Çünkü kime ait olduğunu biliyor. Bugüne kadar onu taşıyanın kim olduğunu biliyor. Ona öncülük edenin kim olduğunu biliyor değerli kardeşler. Ve ne yapıyor? Aynı şekilde Rab Tanrı'ya bel bağlayarak, ona güven bağlayarak hizmetine devam ediyor. Bence bu gerçekten de altı çizilmesi gereken kayda değer nitelikte olan bir nokta. Şimdi az önce de ifade ettiğim gibi içinde bulunduğu durumdan dolayı arkadaşları Davut'a ya da danışmanları Davut'a kaçıp gitmesi yönünde öneride bulunuyorlar ilk ayette. Kuş gibi kaç dağlara diyerek. Şimdi Davut'un aslında kuşun kanatlarına ihtiyacı yoktu. Yani zayıf olan, güçsüz olan bir kuşun kanatlarına değil, Yeşaya 40. bölüm 31. bölümde hani kartaldan söz ediliyor. Değil mi? Orada aslında Davut'un değerli kardeşler Yeşaya peygamberin ifade ettiği gibi kartalın kanatlarına yani güçlü olan Rab Tanrı'ya gereksinimi vardı. Öyle ki tüm fırtınalara rağmen yükseklerde uçarak kartal gibi zorluklara göğüs gerebilsin. Şimdi kaçma önerisini getirmiş olanlar Davut'un arkasında kimin olduğunun farkında olmadıkları kesin. Ama harika olan Davut bunun farkında sevgili kardeşler. Yani Rab Tanrı'ya ait olmuş olmanın güvencesiyle, rahatlığıyla harika bir duruş sergiliyor Davut. Bakın 3. mezmura baktığımız zaman Davut gerçekten de harika bir şekilde yine sıkıntılı bir süreçten geçerken oğlu Abşalom tarafından kovalanırken bu sözleri ifade etmişti. 3. mezmurun 3. ayeti sen ya Rab diyor. Çevremde kalkansın. Yani beni koruyan sensin. Şeytanın, düşmanın ateşli oklarından beni koruyan sensin. Ve şu ifade gerçekten de harika. Başımı diyor yukarı kaldıran sensin. Bakın Davut sıkıntılı, sancılı bir süreçten geçerken yüzünü durumlara değil Rab Tanrı'ya çevirdiğinde Rab Tanrı'nın kendisi de bir kalkan ve başını yukarı kaldıracak tek kişi olduğunu görüyor. Yani o yüzünü durumlara değil, içinde bulunduğu durumlara değil ki çoğumuz genelde sıkıntılardan geçerken, sınavlardan geçerken durumlara odaklanıyoruz. Bocalamış olmamızın temel nedeni de buradan kaynaklanıyor. Ama Davut burada o sıkıntılı süreçten geçerken sevgili kardeşler gerçekten de durumlara değil Rabbe odaklanmanın getirisinin ne olduğunu bu üçüncü ayette bize vurguluyor. Başı yukarı kaldırıldığını söylüyor. Yani biz yüzümüzü Rabbe çevirdiğimizde eğik olan başımızı Rab ne yapıyor? Yukarıya kaldırıyor. Yani yukarı kaldırmakla asıl çözümün nerede olduğunu bize net bir şekilde göstermiş oluyor sevgili kardeşler. Evet, ikinci ayet, mezmurun ikinci ayeti şöyle devam ediyor. Kötüler yaylarını geriyor. Karanlıkta vurmak için oklarını kirişine koyuyor. Gerçekten de bu sözlere baktığım zaman tam bir insani bakış açısı olduğunu söyleyebilirim. Bakın bunu söylerken tabii ki gerçeklere göz yumamayız. Yani gerçekleri görmezden gelemeyiz. Kafamızı deve kuşu gibi kumun içerisine sokarak. Ama durumlara bakarken, içinde geçmekte olduğumuz olaylara bakarken, Rab Tanrı'nın bakış açısıyla bakıp da değerlendirmek gerekiyor. Yani önceki vaazlarda hani söylemiştim ya, iki temel bakış açısı var. Biri kurbağa bakışı, diğeri kuş bakışı. Rab bize aşağıdan yukarı değil, yukarıdan aşağıya bakmamızı sağladı. Böyle bir görüş sağladı sevgili kardeşler. Onun için o Yeşaya peygamber 40. bölümde kartallar gibi, bu kişilerin kartallar gibi yükseleceğini, yani yukarıdan aşağı bakma ayrıcalığı bize vermiş olduğunu söylüyor. Açıklıyor değerli kardeşler. Yani bizler Rab Tanrı'nın bakış açısıyla değerlendirmek gerekiyor. Ve Davut da bunu içinde bulunduğu durumda dik duruşuyla bunu net bir şekilde sergilemiş oluyor değerli kardeşler. Çünkü doğru ve adil olan Tanrı'nın doğru olanı yapacağını çok net bir şekilde Davut biliyordu. O nedenle mezmurun sözlerini gerçekten de bu düşünceyi destekleyecek nitelikte ne yapıyor? Noktalıyor 7. ayette. Rab diyor doğrudur, doğruları sever. Yani Rab'be yakın olan, Rab'be bakan, Rab ile yürüme gayreti içerisinde olan kişiyi Rab gerektiği şekilde desteklemeye devam edecektir. Şimdi böyle bir öneri karşısında gerçekten de Davut'un vermiş olduğu yanıt kayda değer nitelikte sevgili kardeşler. İnsanlar kaçmasını Davut'a önerirken değerli kardeşler bir yer bulması, sığınabilecek kendisine bir yer bulmasını söylerken Davut bakın ne diyor birinci ayette. Nasıl bana kaç dersiniz? Nasıl bana kaç dersiniz? Ben bugüne kadar nasıl ki Rab'be sığındıysam bundan sonra Rab'be sığınmaya devam edeceğim diyor. O yüzden nasıl bana kaç dersiniz? Ben Rab'be sığınırım. Aslında Davut şunu dile getirmeye çalışıyordu sevgili kardeşler. Rab, Tanrı benim sadece kalkanım değil. Yani beni ateşli oklardan koruyacak bir kalkan değil. Aynı zamanda o benim kayam. Yani sağlam, sarsılmayan. Ve aynı zamanda da sığınağım ve kurtarıcım. Bakın 18. mezmurda bu gerçeği harika bir şekilde ikinci ayetin ikinci kısmında doğruluyor. Tanrım diyor, kayam, kalkanım, güçlü kurtarıcım ve diyor ki korunağımdır. Bir başka mezmurda da sevgili kardeşler 144. mezmurun ikinci ayetinde de şöyle diyor. Odur benim vefalı dostum. Şimdi ne demektir bu vefalı dost? Bakın vefalı dost demek sevgisi hiç ama hiç değişmeyen yani geçici olmayan sadık dost. Demek ki tek sadık olan ait olduğumuz Rab Tanrı'nın kendisi. Tek sadık olan o. Ve bunun ne demek olduğunu da bakın ne kadar güzel önümüze koyuyor. Kalem diyor, kurtarıcım, kulem ve kalkanım. İçinde bulunduğu durum karşısında Davut harika bir şekilde bir duruş sergiliyor. Kaçmak yerine yıllardır kendisini taşıyan Rab Tanrı'ya sırtını dayayarak, yaslayarak büyük bir güvenle kendisine sunulan önerileri ne yapıyor? Reddediyor. Şöyle diyor. Nasıl dersiniz bana? Kuş gibi kaç dağlara. Başka bir ifadeyle şunu demek istiyor Davut. Rab Tanrı'nın dışında güvenlikte olmanın başka bir yolunu aramamı nasıl bana söylersiniz? Kesinlikle hayır. Güvenebileceğim, sığınabileceğim tek yer Rab Tanrı'nın yanıdır. O bugüne kadar beni nasıl taşıdıysa aynı şekilde şu an içinde geçmekte olduğum durumda da beni taşımaya devam edecektir. Bakın değerli kardeşler, önemli şu gerçeğin altını çizmek isterim. Etrafına baktığında seni kafa üstü getirmeye çalışan sorunlara odaklandığında değerli kardeşler ancak sorunları görmüş olursun. Ama imana dayanarak Rab'be bakıp ona odaklandığın zaman da emin olun sorunların çözümünü yanıtını bulmuş olursun. Bakın önemli olduğu için tekrar altını çiziyorum. Durumlara baktığında değerli kardeşler sorunları, sıkıntıları görmüş olursun. Ama yüzünü hani diyor ya 3. mezmurda ne okuduk? 3. ayette Rab eğik olan başı yukarı kaldıran bir Rab. Aynı şekilde ben Rab'be izin verip kafamın yukarıya kaldırılmasına izin verdiğimde o zaman neyi görmüş oluyorum? Sorunların, sıkıntıların nasıl çözüm bulacağını. Yani çözümün, sorunların çözümünün yanıtını görmüş oluyorum sevgili kardeşler. Evet, Davut'un güven bağladığı kişi işte bu yüzden Tanrı'nın kendisiydi. Çünkü her şey üzerinde egemen olan, her şeyi gören düşmanların da ne yaptığını görüyordu. Dördüncü ayette okuduğumuz gibi. Ne diyor mezmurun dördüncü ayeti? Onun tahtı göklerdedir. Yani her şeyin yukarısında olan Rab Tanrı'nın kendisi. İşte bu yüzden diyor ki o bütün insanları görür. Evet. Üçüncü ayette Davut ne yapıyor? Bir soru yöneltiyor. Diyor ki temeller yıkılırsa ne yapabilir doğru insan diyor. Davut ne demek istiyor bu soruyla? Bakın şöyle diyor. Ben ulusun başında bir kral olarak yüzümü Rab Tanrı'dan çevirip dünyasal yani fiziki güce yani kendi hikmet ve bilgime, askeri gücüme bel bağlarsam Tanrı'ya bakmaz da ben buna bel bağlarsam bu bel bağlamış olduğum yersel değerler yıkımıma benimle birlikte ulusumuzun da yok olup gitmesine neden olacaktır. O zaman yıkılmış temeller üzerine kurulacak olan ulusumuzun durumu ne olacak diyor Davut. Yani şunu diyordu. Temeller yerle bir olduktan sonra, eğer temeller yıkıldıktan sonra bizler ne yapabiliriz ki değerli kardeşler? Gerçekten de çok etkileyici, çarpıcı bir soru. Çünkü Tanrı'nın düşmanları yıkım için bugün de aynı şekilde iş başında. Davut, hayır diyor, bir yerlere kaçmam gerekmiyor. Ve nedenini de sonraki ayetlerde, 4 ve 5. ayetlerde harika bir şekilde önümüze koyuyor. Rab kutsal tapınağındadır. Onun tahtı göklerdedir. Bütün insanları görür. Herkesi sınar. Rab doğru insanı sınar. Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir diyor. Demek ki Davut içinden geçmekte olduğu sıkıntı, sancılı, zor sürecin bir sınav olduğunu, bir denenme olduğunu görüyor. Bakın ne diyordu 5. ayette? Rab doğru insanı sınar. Evet, Davut, değerli kardeşler, üstesinden nasıl gelinebileceğini de görüyor. Yani evet, bu sınavdan geçerken, bu sınavdan başarıyla nasıl çıkılabileceğini de Davut net bir şekilde görebiliyor. Kutsal tapınağındadır, 4. ayette. Rab diyor kutsal tapınağındadır. Onun tahtı göklerdedir derken. Demek ki çözüm her şey üzerinde egemen olan ve her şeyi gören ve bilen Rab Tanrı'da. Hamdolsun. Değerli kardeşler, etrafında var olan, gelişmekte olan tüm çılgınlıklar bizlere acı veriyor olmuş olsa da Rab Tanrı'nın kontrolü dışında gelişi güzel değil. Yani her şey Rab Tanrı'nın kontrolünde, onun denetiminde. Bizlere düşen bütünüyle ona güven bağlamamız gerekiyor. Peki neden ona bel bağlamamız gerekiyor? Neden bizler ona odaklanmamız gerekiyor? Çünkü değerli kardeşler, Selaniklere yazılmış olan 2. mektupta 3. bölüm 3. ayette diyor ki, çünkü Rab güvenilirdir. O sizi pekiştirecek, sizi güçlü kılacak ve diyor ki bunu yapmakla kötü olandan da koruyacaktır değerli kardeşler. Tabii ki bu güven, hani yeri geldiğinde hep söylüyorum ya, yarım bir yürekle değil, tam bir yürekle, Kutsal Ruh'un yönetiminde ve onun diri olan sözünün ışığında adımları atarak. İşte o nedenle Kutsal Kitap'taki şu ayeti çok seviyorum değerli kardeşler. 118. mezmur 8. ayet. Diyor ki, Rabbe sığınmak insana güvenmekten iyidir. Bakın bu çok önemli, kayda değer bir ifade. Bizler içinde bulunduğumuz durumlar karşısında ne yapmamız gerektiği net bir şekilde önümüze konuyor. Bize öneri getirenlere bakarak değil, insanların önerilerine bel bağlayarak değil, Rabbe bakarak, Rabbe güven bağlamak ve ona sımsıkı sarılmak gerekiyor değerli kardeşler. Rabbe sığınmak insana güvenmekten iyidir. Bakın Yeşaya da harika bir şekilde şöyle bir öneride bulunuyor. İnsanlara güven bağladıklarını görünce diyor ki 2. bölüm 22. ayette insana güvenmekten vazgeçin diyor. İnsana güvenmekten vazgeçin. O zaman Davut gibi gönül rahatlığıyla gelin bizler de şu ifadeyi yürek doluyla söyleyelim. Ben Rabbe sığınırım. Değerli kardeşler, var mı başka bir yol? Hikmetli Süleyman bile harika bir şekilde bakın şu gerçeği önümüze koyuyor. Bu gerçeği şu sözlerle destekliyor. Süleyman'ın Özdeyişleri 29. bölümde 25. ayette Rabbe güvenen güvenlikte olur. Evet. Davut gerçekten de çok büyük bir tehdit altındaydı. Ve bu yüzden kolay bir süreç değildi Davut için. Onu öldürmek bile istediler ama bunu bile Rab Tanrı'dan bir sınav olarak kabul etti Davut. Hayatını kaybedebileceğini bilmiş olsa da her şeye rağmen Rab Tanrı'ya güvenmekten vazgeçmedi. Neden? Çünkü şu gerçeği çok iyi biliyordu Davut. 37. mezmurda 24. ayette bunu dile getiriyor. Düşse bile insan, düşse bile yıkılmaz insan diyor. Çünkü elimden tutan Rab'dir. Nedir bunun anlamı? İnanlı, imanlı kişi denenmelerden geçerken sıkıntı ve zorluklarla karşılaşabilir değerli kardeşler. Ama sıkıntı ve zorluklar içerisinde yok olup gitmez. Neden? Çünkü elinden tutan, onun başını yukarı kaldıran Rab Tanrı'nın kendisidir sevgili kardeşler. Ona bakmak gerekiyor. Ama değerli kardeşler, bunu belki şu sözlerle destekleyebiliriz. Çünkü Kutsal Kitap'ta birçok örnekler var. Bu gerçeğe odaklandığım zaman aklıma ister istemez yine o harika imana sahip olan Daniel'in 3 arkadaşı geliyor. Şadrak, Meşak ve Abednego. Biliyorsunuz hikayeyi, altın, Nebukadnezar'ın dikmiş olduğu altın heykele tapmaları gerekiyordu onun önerisiyle. Ama onlar şu ifadeyi harika bir şekilde dile getirdiler. Daniel 3. bölüm 16. ayette bu konuda kendimizi savunma gereğini bile duymuyoruz dediler. Ve bunu söyledikten sonra nereye gideceklerini bilmiş oldukları için Rab Tanrı'ya olan güvenleri nedeniyle, bağlılıkları nedeniyle yine 3. bölümün 17 ve 18. ayetlerinde şöyle devam ettiler. Kızgın fırına atılsak bile ey kral, kendisine kulluk ettiğimiz Tanrı bizi kızgın fırından kurtarabilir. Kurtarmasa bile bil ki ey kral, diktiğin altın heykele tapmayız. İşte bu kadar emindiler. Kurtulmasalar bile nereye gideceklerinden emindi bu kişiler. Bakın, Daniel de bunlardan farklı bir duruş sergilemedi. İleriki bölümde bunu çok açık bir şekilde görebiliyoruz. Örneğin Daniel kitabı 6. bölümde kral Darius bütün ülke üzerinde Daniel'i ne yaptı? Yetkili kılmak istedi. Ama onu kıskananlar vardı. Bakanlar, değerli kardeşler. Bunu istemediler. Ve krala gidip kral Darius'tan bir yasa çıkarmasını söylediler. Ve bu yolla da Daniel'i aslanlar çukuruna atılma yolunu açmış oldular. Şöyle okuyoruz 6. bölüm 7. ayette Daniel kitabı. Ey kral, kim 30 gün içinde senden başka bir insana ya da ilaha dua ederse aslanlar çukuruna atılsın. Ama bakın, böyle bir zor bir duruş karşısında ne yaptı? Daniel tam bir dik duruş sağladı. Harika bir şekilde dik bir duruş sergiledi. Kime ait olmuş olmanın rahatlığı içerisinde, evet, yasa Darius tarafından imzalandı. Ve Daniel bunu görünce, yasanın Darius tarafından imzalandığını görünce, her zaman yapmış olduğu gibi ne yaptı? Bakın, Rab Tanrı'ya yöneldi, yüzünü Rab Tanrı'ya çevirdi ve dua yaptı. Değerli kardeşler, şöyle okuyoruz 10. ayette, 6. bölümün 10. ayetinde Daniel kitabı. Evine gitti diyor, yukarı odasının 7 şalin yönüne bakan pencereleri açıktı. Bakın, biliyorsunuz 7 şalin Tanrı'nın tapınağının olduğu yerdi. Daniel'in Yeruşalim'e bakan pencerelere doğru yönelmiş olması aslında kime yöneldiğini gösteriyor. Diri olan tapınakta, diri olan Rab Tanrı'ya yönelmiş olduğunu net bir şekilde göstermiş oluyordu sevgili kardeşler. Evet. Yukarı odasının Yeruşalim yönüne bakan pencereleri açıktı. Daha önce yaptığı gibi her gün 3 kez dua etti. Bakın ne diyor? Tanrısına övgüler sundu. Sonucu biliyor musunuz? Tabii ki biliyorsunuz. Yine aynı bölüm 6. bölüm 22. ayetinde biliyorsunuz ki Rab Tanrı meleğini göndererek aslanların ağzını kapamıştı. Değerli kardeşler, demek ki denenmelerin, zorlukların, sınavların boyutu, derecesi ne olmuş olursa olsun Daniel inancından hiçbir şekilde ödün vermedi. Nasıl bir durum içerisinde olursan ol, sahip olduğun İmana sımsıkı sarılarak hiç ödün vermeden Rab Tanrı'ya güvenmeye devam et. Ester'de bir başka örnek. Kral Ahasveroş Haman'ı biliyorsunuz yüksek bir göreve, yani önderlerin başı olarak atamıştı, ama biliyorsunuz Haman da İsrail halkına yapmadığı kalmamıştı. Değerli kardeşler, o halkı ortadan kaldırmak düşüncesi içerisindeydi. Ve Ester bunu duyunca Haman'ın halkına karşı yapacağı o kötü tasarıları duyunca ne yaptı? Ölümü de göze alarak korkusuzca kralın huzuruna çıktı. Bakın Eyüp da çok şeyler yaşadı biliyorsunuz. Tam anlamıyla büyük bir sınavdan geçti ama sonunda şunu demekten geri durmadı Eyüp. 13. bölüm 15. ayette. Beni öldürse bile ona güvenim sarsılmaz. Neden? Çünkü değerli kardeşler, Rabbin eli altında çok daha iyi bir noktaya geleceğini biliyordu Davut. İşte bu nedenden dolayı ileriki bölümlerde bu ifadeyi okuyabiliyoruz 10. ayette. 23. bölümün 10. ayetinde diyor ki beni sınadığında altın gibi çıkacağım. Değerli kardeşler, eğer Eyüp beni öldürse bile ona güvenim sarsılmaz derken içinde geçmekte olduğu durumlara eğer Rab Tanrı izin veriyorsa bunun bir nedeni var. Ve bunun da nedeni beni daha iyi bir noktaya getirmek. Bakın değerli kardeşler. Gelişi güzel olan hiçbir şey yok. Bu içinde geçmekte olduğumuz virüsler dönemi bile tesadüf değil. Her şey Rabbin kontrolü altında. Ben eminim ki Rab bu virüsleri bile kendi yüceliği için kullanacaktır. Haberci Pavlos bakın bu gerçeği şu sözlerle onaylıyor Kolosililer 1. bölümde. 16 ve 17. ayetlerde. Nitekim yerde ve gökte görünen ve görünmeyen her şey nedir bunlar? Tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar onda yaratıldı. Kimde? İsa Mesih'te. Her şey onun aracılığıyla, kimin aracılığıyla? İsa Mesih aracılığıyla ve onun için yaratıldı. Her şeyden önce var olan odur ve her şey varlığını onda, kimde? İsa Mesih'te sürdürmektedir. Bu ne demektir? Ait olduğun Rab Tanrımız İsa Mesih, İsa Mesih'in eli altındayız her birimiz, hamdolsun. Bu bizleri her durumda koşullar ne olursa olsun, bakın şartlar ne olmuş olursa olsun teselli etmesi ve tekrar ayağa kalkmamızı sağlaması gerekiyor. Evet, çok çetin sınavlardan geçiyor olabilirsiniz. Belki sizi uğraştıran sorunlar o kadar yoğundur ki içinden çıkabilmenin mümkün olmayacağını düşünüyor olabilirsiniz. Ve bu nedenden dolayı da sorunlardan kaçmayı çözüm olarak görüyor olabilirsiniz. Sizi teşvik etmek istiyorum değerli kardeşler. Sorunlardan kaçmak çözüm değil. Tabii ki öte yandan bazı durumlarda kutsal kitap bize şu gerçeği de söylüyor. Bir takım denenmelerden kaçmamız gerektiği. Örneğin haberci Pavlos genç hizmetçi olan Timoteos'u yazmış olduğu ikinci mektupta Timoteos 2. mektup 2. bölüm 22. ayette gençlik arzularından kaçmasını söylüyor. Bunu düşündüğüm zaman en güzel örnek sevgili kardeşler gerçekten de Yusuf'tur. Biliyorsunuz Potifar'ın karısı bir yolla ne yaptı? Yusuf'u ayartmaya çalıştı ve kendisiyle yatmasını istiyordu. Bunu gerçekleştirmeye çalışırken değerli kardeşler Yusuf'un evden dışarı kaçtığını okuyoruz. Yaratılış kitabı 39:12'de. Şimdi Yusuf içinde bulunduğu bu durumdan kaçması doğru muydu? Doğruydu. Doğru bir karardı onun kaçması. Bu tür durumlardan kaçmak tabii ki bizim için yararlıdır. Ama benim söylemeye çalıştığım şu değerli kardeşler. Görevden Rabbin sana yüklemiş olduğu sorumluluktan kaçmak olmamalı. Yani Rabbin sana vermiş olduğu hizmeti yerine getirirken iblis değişik değişik yollar kullanarak ne yapıyor? Sana engel olmaya çalışıyor doğal olarak. Ama sen zorluklardan kaçarak değil, tersine Rab'be bakarak, onunla birlikte adımları atarak yola devam etmek zorundasın. Tıpkı tapınağın yıkılan duvarlarını onarma işini yüklenmiş olan Nehemiye gibi. Bakın, Nehemiye kitabı 6. bölüme baktığımız zaman gerçekten orada biliyorsunuz tapınağın duvarları yıkılmıştı ve Rab bu duvarların tekrar onarılma görevini Nehemiye'ye yüklemişti. Ve bazıları Nehemiye'ye gelip şöyle dediler 11. ayette, Nehemiye kitabı 6. bölüm 11. ayette, geceliğin gelip seni öldürecekler dedi. Dediler bu kişiler. Seni öldürecekler. Şimdi ölüm korkusu olması gerekirken Nehemiye'nin verdiği yanıta bakın. Ne diyor? Ben kaçacak adam değilim. Neden? Çünkü Rab ona bu sorumluluğu vermişti. Rabbin verdiği sorumluluktan kaçmak doğru bir davranış olmadığını biliyordu. Ve Rab'be olan güvenle dik durmayı başardı Nehemiye. İşte bizlere düşen de tam budur değerli kardeşler. Tam budur. Koşmakta olduğumuz hizmet alanında karşı karşıya kaldığımız zorluklar karşısında kaçmak değil, Rab Tanrı'ya güvenmek, kendini tam anlamıyla ona teslim etmek gerekiyor. Rabbimiz kendisine bağlı olan, bağlı olmuş olanı en iyi duruma getirebilmek için sınavdan geçmesine izin veriyor. Tıpkı ateşte dövülerek çelik haline getirilen demir gibi. Rab Tanrı bunu yaparken tabii ki iblise ne yapıyor? Tam da tersini yapıyor. Seni daha kötü bir duruma getirebilmek için. Zorluklar içerisinde Rab'be güvendiğimizde zorluklar iyiliğimiz için iş görmeye başlıyor. Yani tökez değil, o zorluklar, o sınavlar bize destek olmaya başlıyor. Başka bir ifadeyle Rab Tanrı'nın yaşamımıza gelmesine izin vermiş olduğu şey ne ise, bu sınavın derecesi ne ise, denenmenin ağırlığı ne olmuş olursa olsun, amaç seni kendisine daha benzer hale getirmek için. İşte o nedenle değerli kardeşler, Romalılar mektubu 8. bölümde bu gerçeği kavramış olan Pavlos diyor ki, 8. bölüm 28. ayette, her durumda iyilik için etkin olduğunu biliriz diyor. Neden? Çünkü diyor yine Pavlos Korintoslara yazdığı 2. mektup 4. bölüm 17. ayette, çünkü diyor işte o sıkıntılarımız bize ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılmayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. Yani bize değer katıyor. Geçirmekte olduğumuz denenmeler değerli kardeşler. Onun için her zaman söylediğim gibi birer dost olarak görmemiz gerekiyor. Evet, son olarak şu şekilde noktalamak istiyorum değerli kardeşler. Durum ve şartlar ne olursa olsun, değerli kardeşler, Rab kendi üzerine düşeni yaparken sen de kendi üzerine düşeni yapmak zorundasın. Nedir o? Çözümü kaçmakta değil, Rab'be güvenmekse, bütün yüreğine ona güvenerek teslim olman gerekiyor değerli kardeşler. Asaf bile şunu diyebilmişti içinde bulunduğu durumlar karşısında: benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır, sığınak, yaptım Rabbi kendime. Sığınak yaptım Rabbi kendime. Değerli kardeşler, neden? Davut ne kadar güzel yanıt veriyor 9. mezmurda. 10. ayette, çünkü diyor, sana güvenenleri hiç terk etmedin ya Rab. Evet, tekrar söylüyorum. Durumlara baktığın zaman sorunları, sıkıntıları, acıları, ama yüzünü Rab'be çevirdiğin zaman sorunların çözümünü görmüş olacaksın sevgili kardeşler. Onun için iman hayatını 3 sözle her zaman özetlemişimdir. Bunu yeri geldiği zaman her zaman söylüyorum. İman hayatımı 40 yıla aşkın iman yaşamımı 3 sözle özetledim. Yere bakan düşer. İnsana bakan şaşar. Tanrı'ya bakan sonsuza dek yaşar. Yaşamanın, güvenlikte olmanın ön koşulu Rab Tanrı'ya güvenmekten geçiyor. Süleyman'ın özdeşleri 29. bölüm 25. ayette vurgulandığı gibi, Rab'be güvenen güvenlikte olur. Durum ve şartlar ne olursa olsun ön koşul bu. Rab hepinizi dolu dolu bereketlesin.